Seslendiren Yeliz Baştaş. Ayrım 2. Ceza Hukuku sayfa 15. Suça ilişkin ön açıklamalar ve suçun unsurları. Ön açıklamalar. Suçun neden olduğu sorunu. Biçimsel bakımdan. Suç, ceza kanununun ihlalinden, yani ceza kanununun öngördüğü emir ve yasağın ihlalinden doğar. Suç, hukuk düzeninin ceza tehdidiyle yasakladığı bir fiildir. Maddi bakımdan, özel ilişin. Kanun koyucunun bakışına göre devletin amaçları ile çatışan ve müeyyide olarak da cezayı gerektiren insan davranışı suç olarak tanımlanır. Müsbet hukuk, doğal hukukun tersine kamu gücü tarafından konulan hukuka denir. Suçun faili. Hukuka aykırı fiili işleyen kimseye ceza hukuku açısından fail denir. Suçların büyük kısmı herkes tarafından işlenebilir. Ancak bazıları sadece bazı kişiler tarafından işlenebilir. Örneğin, 247. maddesine göre zimmet suçunun varlığı için failin kamu görevlisi olması gerekir. Özgü suç, mahsus suç, sadece belirli bir hukuki ve fiili durumda bulunan kimselerin işleyeceği suçlar. Suçun hukuki konusu. Suçu öngören norm tarafından konulan. Suçun hukuki konusu. Suçu öngören norm tarafından korunan ve suç tarafından ihlal edilen hukuki varlık veya menfaattir. Bu birey, aile, toplum veya devlet olabilir. Maddi veya manevi nitelikte olabilir. Suçun maddi konusu. Üzerinde suçun, tipik davranışın, işlendiği şahıs ve şeydir. Örneğin, insan öldürme suçunun hukuki konusu hayat varlığı, maddi konusu ise öldürülen kişidir. Tüzel kişiler, dini varlıklar, Allah ve melek gibi, suçun maddi konusu olamaz. Bazı suçların maddi konusu nitelikli insanlardır. Örnek, cumhurbaşkanı. Cisim olmayan şeylerden maddi konu olmaz. Sonucu olmayan suçların maddi konusu da yoktur. Örneğin, sırf hareket suçları, sırf ihmal suçları. Suçun mağduru, pasif süresi. Mağdur, suçu tanımlayan ceza normunun koruduğu ve suç tarafından ihlal edilen hukuki varlık veya menfaatin sahibi. Tüzel kişi de insan da suçun mağduru olabilir. Hukuka aykırılık. Hukuka aykırılık suçu oluşturan unsurlar. Hukuka aykırılık suçu oluşturan unsurlardan biridir. Dolaylı olarak bir fiilin hukuka aykırı olması ve suç sayılabilmesi için bu fiilin kanunen suç tiplerinden birine uygun olması yeterli değildir. Aynı zamanda hukuka uygunluk nedenlerinin de bulunmaması gerekir. Hukuka aykırılık, hukuken korunan menfaatin ihlalinden, bu varlık veya menfaatin zarar görmesinden veya tehlikeye girmesinden oluşur. Suçta zarar. Suçta zarar, hukuken korunan kamusal veya özel nitelikli varlık veya menfaatin ihlalinden oluşur. Bu ihlal ya zarar şeklinde ya da hukuken korunan menfaatin veya varlığın tehdit edilmesi şeklinde ortaya çıkar. Örnek, insan öldürme suçunda hayat varlığının yok edilmesi onun bir zarar suçu olduğunu gösterir. Tehdit suçundan bir kişinin irade özgürlüğünün tehlikeye atılması onu tehlike suçu yapar. İnsan bir suçun hem aktif hem de pasif süresi olamaz. Yani bir kimse kendi üzerinde suç işleyemez. Devlet bir suçun pasif süresidir. Ancak bir de suçtan doğrudan saldırıya uğrayan varlık vardır. Suçun incelenmesinde izlenen metodlar. Tahlilci metot. Suçu unsurları ayırarak inceler. Ancak bu yöntemle aşırıya gidilmemelidir. Suçu esas unsurlar ve arzı unsurları şeklinde ayırır. Esas unsur, kurucu unsur. O olmadan suçun olması halidir. arizi unsur ise suçun gerçekleşmesini etkilemeyen, daha çok cezanın ağırlığını etkileyen unsurlardır. İkili ayrım. Suçun maddi, manevi iki kurucu unsuru vardır. Suç kusurlu irade ile işlenen fiildir. Üçlü ayrım. Suç kusurlu insan fiili ve hukuka aykırı insan fiilidir. Yani suç tipik fiil, hukuka aykırıcılık ve kusurluluktan oluşur. Bütüncül metot. Suçu bir bütün olarak inceler. Suçun unsurlarına ayrılarak bağımsız bir şeymişçesine kabul edilmesine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Maddi unsur. Davranış. 1. Davranış. Ceza hukukuna göre davranış, herhangi bir insan davranışı değil, sadece dış dünyada açığa çıkan bir davranıştır. Zira insanlı iç dünyası ceza hukukunu ilgilendirmez. Davranış yapma ya da yapmama biçiminde olabilir. Yani hareket ya da ihmal biçimi olabilir. Hareket. İnsan vücudunun bir faaliyeti. El, kol, bacak ve söz ile de olur. Vücudun birden fazla hareketinin tek suçla oluşurması da mümkündür. İhmal. Bireyin yapmak zorunda olduğu bir hareketi hukuk düzeni emretmesine rağmen yapmamasıdır. Sonuç. Nedensellik bağı. Davranışa göre suçlar. Hareket suçları. Maddi unsuru yapma biçimindeki olan suç. Örnek: cinsel saldırı, mala zarar verme suçları. İhmal suçları. Maddi unsuru yapmama biçimindeki olan suç. Örnek: yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi. Serbest hareketli suçlar. Hareketin tipik sonucu doğurmaya elverişli olduğu suçlar. Örnek: insan öldürme suçu. Bağlı hareketli suçlar. Fiillerin belirli şekilde veya belirli vasıtalarla işlenmesiyle suçun ortaya çıkması. Örnek: dolandırıcılık için hileli davranışın şart olması. 2. Sonuç. Sonuç, davranışın dışında ondan ayrı ve farklı, ancak davranışla bağlantısı olan olgudur. Sonuç, dış dünyadaki bir değişikliktir insan iradesiyle. Bu nedenle her suçta mutlaka bir sonuç gerçekleşmeyebilir. Zira kanun sadece belirli bir davranışı yeterli görebilmekte, bundan dolayı dış dünyada bir değişiklik aramamaktadır. Örnek, ceza infaz kurumunda kaçma suçu. Sonuca göre suçlar. Sırf davranış suçları. Şekli suç. Sadece belirli bir hareket veya ihmalin gerçekleşmesiyle tamamlanan suçlar. Örnek: konut dokunulmazlığını ihlal, suç ihbar etmeme, suç işlemek için örgüt kurma vesaire. Sonuç suçları. Maddi suç. Suçun tanımlanması için davranışın yanında dış dünyada bir değişikliğin doğmasının şart olduğunu suçlar. Örnek: insan öldürme, yaralama, dolandırıcılık, mala zarar verme. Bir başka tasnife göre. Zarar suçu. Hukuki varlık veya menfaatin tahrip edilmesi veya azaltılmasıyla tamamlanan suçlar. Örnek: insan öldürme. Suçun işlendiği yer. Korunan varlık veya menfaatin sadece tehdit edilmesiyle bile korunan varlık veya menfaatin sadece tehdit edilmesiyle bile tamamlanan suçlar. Örnek: İnşaatla ilgili yıkım kurallarının uymama. Hayvanı tehlike yaratacak biçimde serbest bırakma. 3. Nedensellik bağı. TCK'da bu konuda bir hüküm yoktur. Doktrindeki görüşler ise şu şekildedir. Doğal nedensellik veya şartların eşitliği anlayışı. Bir sonucun meydana gelmesi için gerekli ve yeterli olan şartların hepsi o sonucun nedenidir. Yani nedensellik bağının varlığı için insanın sonucun oluşması yönünden zorunlu olan şartlardan herhangi birini gerçekleştirmesi yeterlidir. Bu anlayış eleştirilmiştir. Zira sonucun gerçekleşmesi için varlığı zorunlu olan bütün şartları sonucun nedeni saymak, cezai sorumluluğu adil olmayacak şekilde genişletebilir. Örnek, bir hastanın ölmesi üzerine onu hastaneye geç getiren yakını, kişinin hastalanmasına neden olan arkadaşı veya geçmişe giderek süreçte öyle ya da böyle etkisi olan herkes suçlanabilecektir. Uygun nedensellik anlayışı. Davranış sonucun olmazsa olmaz şartı olmalı. Ayrıca gerçekleştirildiği andaki şartlara göre sonucu meydana getirmeye uygun olmalı. Bu anlayışta cezai sorumluluğu aşırı derecede daraltmaktadır. İnsani nedensellik anlayışı. İki anlayışın ortasını bulur ve genel olarak kabul gören yaklaşım da budur. Yapılan davranış sonucun zorunlu şartı değilse, yani bu davranış yapılmasaydı dahi o sonuç yine de gerçekleşecekti denebiliyorsa nedensellik bağı yoktur. Ayrıca yapılan davranış sonucun zorunlu şartı olsa dahi, yani o davranış yapılmasaydı o sonuç gerçekleşmezdi denebiliyorsa dahi, eğer bu sonuç bili ve tecrübelere göre o davranışın yapılmasaydı o sonuç gerçekleşmezdi denebiliyorsa dahi, eğer bu sonuç bilim ve tecrübelere göre o davranışın sonucu olarak öngörülebilir değilse nedensellik bağı yine kalkar. Örnek A'nın yaralaması üzerine hastaneye götürülen B'nin sel sonucu hastanede boğularak ölmesi. Kişinin davranışıyla dış dünyada meydana gelen sonuç arasında bir nedensellik bağı olmalıdır. Sonucu birden çok şey meydana getirilebileceği için davranışla sonuç arasındaki ilişki önemli olmaktadır. Hukuka uygunluk nedenleri. Görevin yerine getirilmesi. Meşru savunma. Zorunluluk durumu. Hakkın kullanılması. İlgilinin, hak sahibinin rızası. Genel olarak hukuka uygunluk nedenleri hukukun tanıdığı bir yetkiye dayanır. Hukuka uygunluk nedenleri objektif bir etkiye sahiptir. Yani var olması yeterlidir. Failin düşüncesi önem taşımaz. Genel ve özel nedenler olarak ikiye ayrılırlar. 1. Görevin yerine getirilmesi. A. Görev kanundan kaynaklanıyorsa. TCK madde 24'e göre kanunun hükmü yerine getirilen kimseye ceza verilmez. Örnek: celladın ölüm cezasını infazı, askerin savaşta insan öldürmesi, tanığın başkasının şerefini ihlal eden ve gerçek olan fiiller hakkında tanıklık yapması. Pek çok kanun ve düzenleyici işlemde benzer bir durum mevcuttur. Ancak fiilin görevin kaynağını oluşturan hukuk normunun şartlarına uygun olması şarttır. B. Görev emirden kaynaklanıyorsa. Emiri veren ile alan arasında kamu hukukunda kaynaklık, amir, memur, alt, üst ilişkisi olmalıdır. Verilen emrin meşru olması gerekir. Yani emir biçimsel ve içerik yönünden meşru olmalıdır. Biçimsel yönden kanuna aykırı bir emri yerine getiren memurun fiili hukuka uygunluk nedenine girmez. İçerik yönündense emrin konusu hukuka aykırıysa ve suç değilse memur görevi yerine getirmez ve aykırılığı emri verene bildirir. Üst, emirde ısrar eder ve yazılı olarak yenilerse emir yerine getirilip bu durumda memur sorumlu olmaz. Ancak emrin konusu suç ise amir de emri yerine getiren memur da sorumlu olur. Emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kısmen engellendiği hallerde ise emrin yerine getirilmesinden sadece emri veren sorumlu olur. Meşru savunma. TCK'nın 25. maddesine göre gerek kendisine veya gerek başkasına ait bir hakka yöneltilmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı O anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde def etmek zorunluluğu ile işlenen fiilden dolayı faile ceza verilmez. Şartları: haksız bir saldırı olmalı. Saldırı bir hakka yönelmiş olmalı. Savunma zorunlu olmalı. Savunma saldırı ile orantılı olma. Zorunluluk durumu: gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. Meşru savunmada farklı olarak saldırganı değil, tehlikeye neden olmayan masum bir üçüncü şahsın menfaatine zarar verilmektedir. Bu durumda zarar sonucunun gerçekleşmesi ihtimalinin muhakkak olması gerekir. Tehlikenin dış nedeninin ne olduğu önemli değildir. Tehlikenin masum üçüncü kişinin zarar görmesini haklı gösterecek bir ağırlıkta olması gerekir. Fiil, tehlikeden kurtulabilmek için zorunlu olmalıdır. Zararlı davranışın tehlikeyle orantılı olması gerekir. 5. İlgilinin, hak sahibinin rızası. Bunun hukuka uygunluk nedeni sayılması, devletin bir ceza tehdidiyle müdahalesini haklı gösteren sosyal zararın bulunmayışıdır. Örnek: bir kimsenin konutunuza girmesi izin vermeniz, konut dokunulmazlığı, ihlal suçunun oluşmasını engeller. Ancak rızanın etkisi sınırsız değildi. Kişinin üzerinde mutlak tasarruf yetkisi olan bir hak olmalıdır. Rızanın geçerli bir rıza olması gerekir. Rıza gösteren yetkili olmalı, izin iradesini açıklamış olmalı, rızanın devam etmesi gerekir, ahlaki şartlara aykırı rıza geçersizdir. 4. Hakkın kullanılması. 2004 tarihli TCK'da öngörülmüştür. Hakkını kullanan kimseye ceza verilemez. Eğer hak sahibi kanunun belirlediği sınırları aşarsa hukuka uygunluk nedeni olmaz. Bu hak herhangi bir hak olabilir. Hukuka uygunluk nedenlerinde aşırılık. Örnek: suç işlediği sırada kişiyi yakalamak için gerekli olanın ötesinde şiddet kullanmak, havaya ateş emrini yerine getirmek, içni kalabalığa ateş etmek, savunmak ve korumak için yaralamada yeterli olacakken öldürmek gibi. Sınır aşılması kasten, sonuçtan sorumlu olur. Taksirli, fiilin taksirli şekli kanunda öngörülmemişse faile ceza verilmez. Ve kusursuz, sonuçtan faile ceza verilmez olabilir. Cezai sorumluluğun gelişimi. Devlet, ceza hukukunun gelişmediği dönemlerde başkasının fiilinden sorumluluk söz konusudur. Örneğin, çocukların işlediği suçlarda babanın veya tersinin geçerli olmak üzere suçlu bulunması gibi. Ardından gelen objektif sorumluluk döneminde ise kişi, kendi fiilinde sadece maddi rahatlık bağıyla sorumlu tutulmuştur. Yani zarara neden olmak, cezalandırmak için yeterlidir. Günümüzde ise kusur sorumluluğu hakimdir. Yani kişinin fiilinden sorumlu tutulabilmesi için maddi nedensellik yanında manevi, kast taksir nedensellik unsuru da önemlidir. Manevi unsurlarla ilgili hükümler. Manevi unsur, subjektif unsur, kast ve taksir şeklinde ortaya çıkar. Suçun varlığı için kural olarak kasıtın varlığı gerekir. Ayrıca kast olmasa da taksirle bir kimsenin cezalandırılabilmesi de mümkündür ki bu konuda açık hüküm gerektirir. Öte yandan sonucu nedeniyle ağırlaşan suçlardan en azından taksir gerekir. Kast. Kast, suçun kanuni unsurlarını bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Yani kastın varlığı iki unsurun gerçekleşmesine bağlıdır. Birincisi, suçu oluşturan kanuni tanımında yer alan unsurların bilinmesi ve ikincisi, söz konusu fiilin iradi olarak istenmesi. Ayrıca suçların çoğu davranış ve sonuçta oluşsa da suçu oluşturan hareketi ve ihmali istemiş olmak dahi kast için yeterlidir. Kastın isteme unsuru. Kasta özelliğini veren isteme unsurudur. Bir sonucun deneyimlere göre olası bir sonuç olduğunun öngörülmesine rağmen kişi yine de davranışı gerçekleştiriyorsa sonucu rıza göstermiş, istemiş kabul edilir. Fail, bir sonucun gerçekleşmekle beraber, ihtimalini öngörmekle beraber, bu sonucun gerçekleşmeyeceğine inandığı için hareket etmiş ise bu durumda kasten değil, bilinçli, öngörülü, taksirden söz edilebilir. Ancak failde sonucu önleyeceği inancı yoksa sonuç istenmiş sayılır. Kastın bilme unsuru. İsteme unsurunun yanında suçu oluşturan fiilin tasavvur edilmesi, bilinmesi de gerekir. Nelerin bilinmesi gerektiği her suçun yapısına bağlıdır. Örneğin, öldürme suçunda kastın varlığı için failin, hedefin insan olduğunu bilmesi gerekir. Kastın çeşitleri. 1. Doğrudan kast. Failin gerçekleşmesini hedeflediği sonuçlara ilişkin kast. Örnek, bir kimseyi hedef alarak öldürmek. 2. Genel kast. Kanuni tarifte yer alan hareket ve neticenin bilinmesi ve istenmesidir. Yeni failin amacı önemli değildir. Örnek, adam öldürme kastı için öldürme bilinci ve iradesi yeterlidir. 3. Ani kast. Ani bir karara dayanarak ve hemen gerçekleştirilen kast. Dolaylı, olası kast. Fail tarafından muhtemel görülen sonuçlara ilişkin kasttır. Örnek, bir meydanda insanların öleceğini öngörerek bomba patlatmak. Fail sadece panik hedefliyor olabilir. 2004 tarihli TCK bunu cezai azaltıcı genel neden saymıştır. Özel kast. Genel kastla birlikte failin özel bir amaçla hareket etmesinin gerektiği kasttır. Örnek, hırsızlık, zira fail yarar sağlamak amacıyla hareket eder. Düşünce kastı. Suç işleme kararı ile gerçekleşmesi arasında dikkate değer bir süre geçmişse ortaya çıkan kast. Taammüt, tasarlama kastı. Suç kararı ile gerçekleşmesi arasında uzunca bir süre geçmesi ve bir kısım hazırlıkların yapıldığı kast. Öldürme suçundan ağırlaştırıcı nedendir. Taksir. TCK'nın 22. maddesinde taksirle işlenen fiiller kanunun açıkça belirttiği halde de cezalandırır denilmektedir. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülemeyerek gerçekleştirilmesi olarak tanımlanır. Taksirin esası. Taksirin temelinde istenmeyen zararlı sonuçları önlemeye, dönük ve uyulması zorunlu bir davranış kuralına uymama ve kişiden buna uymamasının istenebilirliği vardır. Taksirin esası. Taksirin temelinde istenmeyen zararlı sonuçları önlemeye dönük ve uyulması zorunlu bir davranış kuralına uymama ve kişiden buna uymasının istenebilirliği vardır. Zira kanun taksirin esasını, dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlaline dayanır. Taksirin unsurları. Fiil istenmemiş olmalıdır. Fail tipik maddi fiili doğrudan veya dolaylı olarak istememelidir. İstenmeyen zararlı sonuçları önlemeye yönelik davranış kuralları ihlal edilmelidir. Yazılı olmayan davranış kuralları dikkatlice, özenli olmayı emreder. Ayrıca yazılı kurallara uyulmaması da taksire neden olabilir. Davranış kurallarına uymama subjektif açıdan faile isnat edilebilir. Yani failin davranış kuralını ihlal eden fiilden dolayı kınanabilir olmalıdır. Taksir çeşitleri. Bilinçli taksir. Failin sonucu öngördüğü ancak istemediği varsayılır. Örnek, hızlı araba kullanırken yayalara çarpabileceğini öngörmesine rağmen ustalığına güvenerek sonucu önleyeceğini zanneden ancak yayaya çarpan sürücünün durumu. Bilinçli taksir, muhtemel kasla karıştırılmamalıdır. Muhtemel kasta sonuç hedeflenmez. Ancak sonucun gerçekleşme tehlikesi göze alınır. Bilinçli taksirde mümkün gözüken sonucun gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket edilir. Yani fail sonucu istediği gibi kınanamamakta tedbirsiz davrandığı için kınanmaktadır. Bu da taksire neden olur. Taksirin ağır biçimidir. Taksirli suçun cezasını ağırlaştırıcı neden sayılmıştır. Bilinçsiz taksir, failin sonucu öngörmediği hallerde söz konusudur. Örnek, av hayvanını ateş ettiği düşüncesiyle çalıların arkasındaki kişiyi yaralayan avcının durumu. Sonucu nedeniyle ağırlaşan suç. Suçun varlığı için gerekenin ötesinde zararlı veya tehlikeli bir sonucun ortaya çıkması halinde cezası ağırlaştırılan suçlardır. Ayrıca failin bu sonuç nedeniyle en azından taksirli olması gerekir. Suçu ortadan kaldıran subjektif nedenler. Suçu oradan kaldıran objektif nedenler, hukuka uygunluk nedenleriyle subjektif nedenler, manevi unsuru, kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerdir. Failin kusursuz sayılmasını sağlayan bu nedenler, beklenmeyen durum, zorlayıcı neden, maddi zorlama, hata ve sapmadır. Davranışın faile ait olmaması. Beklenmeyen durum. Kaza, tesadüf. Hiçbir şekilde öngörülmeyen ve önlenemeyen durum. Örnek, kurallara uyan sürücünün seyir halindeyken balkondan önüne düşen çocuğa çarpması. Bu durum davranışla sonuç arasındaki nedensellik bağını ve kusurluluğunu ortadan kaldırır. TCK'da ayrıca düzenlenmemiştir. Zorlayıcı neden. Karşı konulmaz ve önlenemez biçimde kişiyi bir davranışa zorlayan doğal güçtür. Örnek, inşaatta çalışan işçinin rüzgar nedeniyle düşerek oradan geçen birinin ölümüne neden olması. Bu durum, sonuca neden olan davranışın kişiye ait olmasını önler. TC'de ayrıca düzenlenmemiştir. Şiddet, maddi zorlama. Bir kimseye suç sayılan bir fiilin zor kullanılarak gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır. Zorlamanın nedeni doğal güç değil bir insandır. Zorlamaya maruz kalan kişi çeşitli seçme imkanlarından mahrum olmalıdır. Tehdit, manevi zorlama. Bir kimseye gerçekleşmesi failin iradesine bağlı olan gelecekteki bir kötülüğü muhtemel gösterme. Bunun muhakkak ve ağır olması gerekir. Genel olarak hata. Dış dünyaya ait olan bir şeyin gerçekte olduğu gibi değil, yanlış bir biçimde tanınmasına veya bilinmesine neden olan zihinsel durum hata olarak tanımlanır. Bilmemek, bilginin olmaması veya bilgi eksikliği vardır. Hatada ise yanlış bilgi veya yanlış kanı vardır. Aynı şekilde şüphede hata ile aynı anlama gelmez. Hata, iradenin oluşumu üzerinde gerçekleştirilmesinde söz konusu olabilir. İradenin oluşumu, sürecini etkileyen hata, kural üzerindeki hata veya fiil üzerindeki hata şeklinde ortaya çıkar. İradenin gerçekleştirilmesindeki hata ise sapma hallerinde söz konusudur. Kural üzerindeki hata. Diğer deyişle hukuki hata. Bir değerlendirme hatasıdır. Duyu organlarıyla doğru bir şekilde algılanan gerçekliğin, normun bilinmemesi veya yanlış yorumlanması yüzünden yanlış bir değerlendirmesinin yapılmasıdır. Bilindiği üzere kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Kuralı artık 2004 tarihli TCK ile ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz şeklinde değiştirilmiştir. Burada ayrıca işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi cezalandırılmaz. Fiil üzerindeki hata. Fail, ceza normunu doğru olarak bilmekte, ancak gerçekleştirdiği fiilin bu ceza normunda tanımlanan fiilden farklı bir fiil olduğuna inanmakta, ancak fiili tam da ceza normunun yasakladığı fiil ise söz konusu hata, fiil üzerindeki hatadır. Bir algılama hatasıdır. Bu hata, ceza hukuku açısından ancak esaslı nitelikte olursa, suçun objektif unsurlarında hata dikkate alınır. Konuda veya şahısta hata, eğer suçun kurucu unsuru üzerinde etkili olursa önemlidir. Örnek, kendine ait olduğunu sandığı, ancak başkasına ait olan malın alınması. Av hayvanı zannederek insana ateş edenin hatası. Buna karşın, kendi can düşmanı zannederek başkasını öldüren kimsenin hatası hukuken önem taşımaz. Ceza kanununda başka kanunlar üzerinde hatalar ya fiil üzerinde hataya dönüşür ve mazeret sayılır veya fiil üzerindeki hataya dönüşmez ve ceza normu üzerindeki hata olarak kalır ve mazeret sayılmaz. Sapma halleri. Sapma, hareketten kaynaklanan nedensel sürecin fail tarafından öngörülenden farklı bir şekilde ortaya çıkması halidir. Üç türlü sapma söz konusudur. 1. Hedefte sapma. Şahısta. İstenen sonuç gerçekleşir. Ancak hedef alınan şahıstan başka bir şahıs üzerinde gerçekleşir. Örnek, A, B'yi ateş ederek ancak C'yi isabetle öldürür. Bu sapma türü 2004 tarihli TCK'da düzenlenmediği için cezalandırma genel esaslara göre belirlenir. Yani fail, hedef aldığı kişi yönünden teşebbüs hükümlerine göre, sonucun üzerinde gerçekleştiği kişi yönünden olası kas veya taksire göre sorumlu tutulabilecektir. Suçta sapma. İstenenden farklı bir sonucun ortaya çıkmasına neden olma halidir. Örnek, A'nın B'ye yumruk atmak isterken arkadaki dükkanın camını kırması. TCK, bunu da düzenlemediği için kas ve taksirle ilgili genel hükümlere göre failin cezalandırılmasına gidilebilecektir. Örnek, hedeflenen sonuç yönünden gerçekleşmişse tamamlanmış suç, gerçekleşmemişse teşebbüs olacaktır. 3. Nedensellik bağında sapma. Nedensel sürecin fail tarafından öngörülenden farklı bir şekilde oluşmasına rağmen istenen sonucun yine de meydana gelmesi hali. Örnek, A'nın boğulması için B'yi nehre atması, ancak B'nin boğularak değil, kafasını taşa çarparak beyin kanamasından ölmesi. Bir, İnsan öldürme suçunun hukuki konusu nedir? A. Öldürülen kişi. B. Vücut dokunulmazlığı. C. Hayat varlığı. D. Beden bütünlüğü. E. Kamu özgürlüğü. Çözüm. İnsan öldürme suçunun hukuki konusu hayat varlığıdır. Yanıt C'dir. Hayat varlığı. 2. Aşağıda suçun mağduruna ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Her suçun bir mağduru olduğunda kuşku yoktur. B. İnsan bir suçun hem aktif hem de pasif süjesi olamaz. C. Devlet her suçun pasif süjesidir. D. Tüzel kişiler mağdur olabilirler. E. Tüzel kişiliği bulunmayan sosyal topluluklar suçun pasif süjesi olamazlar. Çözüm. Tüzel kişiliği bulunmayan sosyal topluluklar da suçun pasif süjesi olur. Yanıt E'dir. E. Tüzel kişiliği bulunmayan sosyal topluluklar suçun pasif süjesi olamazlar. 3. Aşağıdakilerden hangisi tehcit suçu için söylenebilir? A. Zarar suçudur. B. Tehlike suçudur. C. Bağlı suçtur. D. Bileşik suçtur. E. Özgü suçtur. Çözüm. Herhangi bir fiilin suç sayılabilmesi için meydana gelme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun için kişilerin manevi değerlerinin tehdit edilmesi yeterlidir. Yanıt B'dir. Tehlike suçudur. 4. Sonucu bakımından insan öldürme suçu ne tür bir suçtur? A. Maddi suç. B. Şekli suç. C. İcrai suç. D. İhmal suretiyle icrai suçu. E. Sırf davranış suçu. Çözüm. Sonuç suçları, maddi suçlar. Suçun tamamlanması için failin hareket veya ihmal şeklindeki davranışından belli bir dış etkinin veya değişikliğin doğmasının şart koşulduğu suçlardır. Yanıt A'dır. Maddi suç. 5. Sonucu bakımından konut dokunulmazlığını ihlal suçu ne tür bir suçtur? A. Maddi suç.
B. İcrai suç. C. İhmal suretiyle icrai suçu. D. Ani suç. E. Şekli suç. Çözüm. Sırf davranış suçları, şekli suçlar, sadece belirli bir hareketin veya ihmalin gerçekleştirilmesiyle tamamlanan suçlardır. Yanıt E'dir. E. Şekli suç. 6. Bir kadının ırzına geçmeye kalkışan bir erkeği öldürmesi durumunda söz konusu olabilecek hukuka uygunluk nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yasal savunma. B. Zorda kalma. C. Mağdurun rızası. D. Hakkın kullanılması. E. Kanun hükmünü yerine getirme. Çözüm. Meşru savunma, gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yöneltilmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırıyla orantılı biçimde def etmek zorunluluğu ile işlenen fiilden dolayı faile ceza verilmez. Yanıt A'dır. Yasal savunma. 7. Aşağıdakilerden hangisi gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile ve konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez şeklinde tanımlanan hukuka uygunluk nedenidir? A. Yasal savunma. B. Mağdurun rızası. C. Zorda kalma. D. Hakkın kullanılması. E. Kanun hükmünü yerine getirme. Çözüm. Zorda kalma. Zaruret hali tanımlanmıştır. Yanıt C'dir. Zorda kalma. 8. İki kişiyi taşıyamayacak bir ipe tutunan iki dalcıdan birinin kendisini kurtarmak için diğerini uçuruma itmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumda söz konusu olur? A. Taksirle insan öldürme. B. Yasal savunma. C. Zorda kalma. D. Hakkın kullanılması. E. Netice sebebiyle ağırlaşmış suç. Çözüm. Zorda kalma söz konusudur. Yanıt C'dir. Zorda kalma. 9. Aşağıda hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılmasına ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Fail hukuka uygunluk nedenlerinin sınırını kasıtlı olarak aşmışsa meydana gelen sonuçtan sorumludur. B. Fail hukuka uygunluk nedenlerinin sınırını taksirli olarak aşmışsa işlenen fiilden dolayı sorumlu tutulması için söz konusu fiilin taksirli şeklinin kanunda öngörülmüş olması gerekir. C. Hukuka uygunluk nedenlerine ilişkin şartların gerçekleştiği konusundaki hata kaçınılmaz bir hata, yani kusursuz bir hata ise fail hatasından yararlanır ve dolayısıyla cezalandırılmaz. D. Faile hukuka uygunluk sınırının aşılmasının kusursuz olmasının durumunda faile ceza verilemeyecektir. E. Yasal savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi durumunda da faile verilecek ceza indirilir. Çözüm. Yasal savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi durumunda faile ceza verilmez. Yanıt E'dir. Yasal savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi durumunda da faile verilecek ceza indirilir. 10. Herkes tarafından işlenemeyen suçlara ne adı verilir? A. Özgül suç. B. Bireşik suç. C. Fikri suç. D. Biçimsel suç. E. Maddi suç. Çözüm. Herkes tarafından işlenemeyen suçlara özgü suçlar denir. Örneğin rüşvet suçu ancak memurlar tarafından işlenebilir. Yanıt A'dır. Özgü suç. Aşağıdakilerden hangisi ihmal suçudur? A. Cinsel saldırı. B. Hırsızlık. C. Dolandırıcılık. D. Konut dokunulmazlığını ihlal. E. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi. Çözüm. İhmal suçu bir şey yapmama yoluyla işlenen suçlardır. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ihmal, yani bir şey yapmayarak işlenen bir suçtur. Yanıt E'dir. yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi. 12. Aşağıdakilerden hangisi şekli suçtur? A. Hırsızlık. B. Konut dokunulmazlığını ihlal. C. Yaralama. D. Dolandırıcılık. E. Mala zarar verme. Çözüm. Sırf davranış suçları, şekli suçlar, sadece belirli bir hareketin veya ihmalin gerçekleştirilmesiyle tamamlanan suçlardır. Yanıt B'dir. B. Konut dokunulmazlığını ihlal. 13. Aşağıdakilerden hangisi tehlike suçudur? A. Mala zarar verme. B. Hırsızlık. C. Yaralama. D. Tehdit. E. Dolandırıcılık. Çözüm. Tehlike suçu, tamamlanmış sayılmaları için korunan varlık veya menfaatin sadece tehdit edilmiş olması yeterli sayılan suçtur. Yanıt D'dir. D. Tehdit. 14. Suçu öngören norm tarafından korunan ve suç tarafından ihlal edilen hukuki varlık veya menfaate ne denir? A. Suçun maddi konusu. B. Suçun hukuki konusu. C. Suçun maddi unsuru. D. Suçun aktif sujesi. E. Suçun pasif sujesi. Çözüm. Suçun ihlal ettiği hukuki varlık suçun hukuki konusudur. Yanıt B'dir. B. Suçun hukuki konusu. 15. Sadece belirli bir hukuki veya fiili durumda bulunan kimseler tarafından işlenebilen suç ne şekilde adlandırılmaktadır? A. Özgü, mahsus suç. B. Bileşik suç. C. Mürekkep suç. D. Ani suç. E. Özel suç. Çözüm. Belirli hukuki veya fiili statüde bulunanların işlediği suçlara özgü suç denir. Yanıt A'dır. A. Özgü, mahsus suç. 16. Suçun kanuni tanımındaki unsurlarının bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesine ne ad verilir? A. Taksir. B. Cürüm. C. Suç. D. Kast. E. Müeyyide. Çözüm. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Şu halde kastın varlığı için iki unsur aranacaktır. Bunlar, suçu oluşturan fiilin kanuni tanımında yer alan unsurların bilinmesi ve söz konusu fiilin irade edilmesi, yani istenmesidir. Yanıt D'dir. D. Kast. 17. Fail tarafından muhtemel, hatta sadece mümkün olarak görülen sonuçlara ilişkin kasta ne ad verilir? A. Doğrudan kast. B. Ani kast. C. Dolaylı kast. D. Bilinçli kast. E. Düşünce kast. Çözüm. Fail tarafından muhtemel, hatta sadece mümkün olarak görülen sonuçlara ilişkin kasta dolaylı kast denir. Yanıt C'dir. Dolaylı kast. 18. Hırsızlık suçunda failin yarar sağlamak maksadıyla hareket etmiş olması gereği ne tür bir kasta işaret eder? A. Ani kast. B. Özel kast. C. Genel kast. D. Doğrudan kast. E. Dolaylı kast. Çözüm. Genel kast, kanuni tarifte yer alan hareket ve neticenin bilinmesi ve istenmesidir. Özel kast, genel kastın yanında failin özel bir amaçla hareket etmesinin arandığı kasttır. Failin yarar sağlamak maksadıyla hareket etmiş olması özel kast anlamına gelir. Yanıt B'dir. Özel kast. 19. Hangi suç bakımından tasarlama kastından söz edilebilir? A. İnsan öldürme. B. Dolandırıcılık. C. Cinsel saldırı. D. Rüşvet. E. Hırsızlık. Çözüm. İnsan öldürme tasarlayarak kasıt içerir. Yanıt A'dır. İnsan öldürme. 20. Karşı konulamaz ve önlenemez biçimde kişiyi bir davranışa zorlayan doğal güce ne ad verilir? A. Beklenmeyen durum. B. Zorlayıcı neden. C. Zorda kalma. D. Şiddet. E. Tehdit. Çözüm. Karşı konulamaz ve önlenemez biçimde kişiyi bir davranışa zorlayan doğal güce zorlayıcı nedenidir. Yanıt A'dır. Beklenmeyen durum. 21. Hareketten kaynaklanan nedensel sürecin fail tarafından öngörülenden farklı bir şekilde ortaya çıkması haline ne ad verilir? A. Sapma. B. Hata. C. Hukuka uygunluk nedeni. D. Aşırılık. E. Orantısızlık. Çözüm. Sapma, hareketten kaynaklanan nedensel sürecin fail tarafından öngörülenden farklı bir şekilde ortaya çıkması halidir. Üç türlü sapma söz konusudur. Birincisi, hedefte, şahısta sapma. İkincisi, suçta sapma. Ve üçüncüsü de nedensellik bağında sapmadır. Hedefte sapmada istenen sonuç gerçekleşmiştir. Ancak hedef alınan şahıstan başka bir şahıs üzerinde gerçekleşmiştir. Örneğin, A, B'yi ateş eder fakat mermi B'nin yanında duran C'ye isabet eder ve onu öldürür. Hedefte sapma, şahısta hatadan farklıdır. Nitekim şahısta hatada sonuç hedef alınan şahıs üzerinde gerçekleşmekte, ancak hedef alınan şahısta hata yapılmaktadır. Örneğin, B'yi öldürmek isteyen A, karanlıkta B zannederek C'yi ateş eder ve öldürür. Oysa hedefte sapmada fail bir şahsı diğeriyle karıştırmamakta, sadece hareketi hedef aldığı kişiden başka bir kişiye isabet etmektedir. Yanıt A'dır. Sapma. 22. Aşağıdakilerden hangisi sadece eğlenmek amacıyla bir düğünde silahını ateşleyen kimsenin ölümüne neden olması durumunda söz konusu olabilir? A. Taksir. B. Dolaylı kast. C. Doğrudan kast. D. Düşünce kastı. E. Hukuka uygunluk nedenleri. Çözüm. Sadece eğlenmek amacıyla bir düğünde silahını ateşleyen kimsenin ölümüne neden olması durumunda kişi aslında öldürme niyeti taşımaz. Ama bu davranışın ölüme yol açma ihtimalini göz ardı eder. Bu durumda dolaylı biçimde kast söz konusu olur. Yanıt B'dir. Dolaylı kast. 23. Aşağıdakilerden hangisi öldürmek istediği kimseye attığı mermiyle öldüren kimsenin kastına işaret eder? A. Taksir. B. Dolaylı kast. C. Doğrudan kast. D. Düşünce kastı. E. Hukuka uygunluk nedenleri. Çözüm. Tasarlayarak bir kimseyi öldüren kişi doğrudan kast ile bu suçu işlemiş olur. Yanıt C'dir. Doğrudan kast. 24. Aşağıdakilerden hangisi arabasıyla hızlı bir şekilde giderken yayalara çarpabileceğini öngörmesine rağmen ustalığına güvenerek bu sonucu önleyeceğini zanneden ancak yayaya çarpan sürücünün durumunda söz konusudur? A. Taksir. B. Bilinçli taksir. C. Doğrudan kast. D. Ani kast. E. Dolaylı kast. Çözüm. Arabasıyla hızlı bir şekilde giderken yayalara çarpabileceğini öngörmesine rağmen ustalığına güvenerek bu sonucu önleyeceğini zanneden ancak yayaya çarpan sürücünün durumunda bilinçli taksir vardır. Kaza ile işlenen suç taksirlidir ancak sonucu öngördüğü halde davranıştan kaçınmayan kimse bilinçli taksir ile suç işlemiş sayılır. Yanıt B'dir. Bilinçli taksir. 25. Aşağıdakilerden hangisi yalan tanıklık yapılması neticesinde bir mahkumiyetin ortaya çıkması halinde söz konusu olur? A. Haksız tahrik. B. Zorda kalma. C. Tehlike suçu. D. İhmal suretiyle icra suçu. E. Sonucu nedeniyle ağırlaşan suç. Çözüm. İşlenen suç neticesinde yalan tanıklık. Bir sonuç ortaya çıkmış, bir kişi mahkum edilmiştir. Bu durumda sonucu nedeniyle ağırlaşan suç söz konusu olur. Yanıt E'dir. Sonucu nedeniyle ağırlaşan suç. 26. Av hayvanını ateş ettiği zanlıyla çalıların arkasındaki kişiyi yaralayan avcı bakımından ne tür bir kusurluluk hali söz konusudur? A. Muhtemel kast. B. Doğrudan kast. C. Dolaylı kast. D. Bilinçsiz taksir. E. Bilinçli taksir. Çözüm. Sonucu öngörmeden yani bilinçsiz biçimde kast olmaksızın istemeden suç işlenmiştir. Bu durumda bilinçsiz taksir söz konusu olur. Yanıt D'dir. D. Bilinçsiz taksir. 27. Failin sonucu öngördüğü ancak istemediği durumlarda söz konusu olan taksir türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğrudan taksir. B. Dolaylı taksir. C. Bilinçsiz taksir. D. Bilinçli taksir. E. Düşünce taksiri. Çözüm. Failin sonucu öngördüğü ancak istemediği durumlarda söz konusu olan taksir türü bilinçli taksirdir. Örneğin, arabasıyla hızlı bir şekilde giderken yayalara çarpabileceğini öngörmesine rağmen, ustalığına güvenerek bu sonucu önleyeceğini zanneden, ancak yayaya çarpan sürücünün durumunda bilinçli taksir söz konusudur. Yanıt D'dir, bilinçli taksir. 28. Suçun varlığı için gerekli olanın ötesinde zararlı veya tehlikeli bir sonucun meydana gelmesi halinde cezası ağırlaştıran suçlara ne ad verilir? A. Ani suçlar. B. Taksirli suçlar. C. Sonuçlu suçlar. D. Tehlike suçları. E. Sonucu nedeniyle ağırlaşan suçlar. Çözüm. Sonucu nedeniyle ağırlaşan suçlar tanımlanmıştır. Yanıt E'dir. Sonucu nedeniyle ağırlaşan suçlar. 29. Kusurluluk kavramı dikkate alındığında modern ceza hukukuna hakim olan ilke hangisidir? A. Başkasının fiilinden sorumluluk ilkesi. B. Kişilik yönünden sorumluluk ilkesi. C. Objektif sorumluluk ilkesi. D. Kusursuz sorumluluk ilkesi. E. Failin kendi fiiliğinden sorumluluğu ilkesi. Çözüm. Modern ceza hukuku failin kendi fiilinden sorumlu olması esasına dayanır. Yanıt E'dir. E. Failin kendi fiilinden sorumluluğu ilkesi. 30. Suç işleme kararı ile bunun gerçekleştirilmesi arasında dikkate değer bir süre geçmişse, suçun manevi unsuru yönünden aşağıdakilerden hangisi vardır denilebilir? A. Dolaylı kast. B. Ani kast. C. Düşünce kastı. D. Bilinçsiz taksir. E. Özel kast. Çözüm. Düşünce kastında fail suç işleme öncesi bu ilişkin kararı oluşturmuş ve dikkate değer bir süre sonrasında suçu işlemiştir. Yanıt C'dir. C. Düşünce kastı.
Seslendiren Didem Karagence. 31. Suçun maddi unsuruna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İnsan davranışı suçun maddi unsurudur. B. İnsanın iç dünyasına dahil olan davranışlar suçun maddi unsuru içerisindedir. C. İnsan davranışının bir sonucunun olması gerekir. D. İnsan davranışı ile sonuç arasında nedensellik bağı olmalıdır. E. Davranış, sonuç ve nedensellik bağı maddi unsuru oluşturur. Yanıt B. İnsanın iç dünyasına dahil olan davranışlar suçun maddi unsuru içerisindedir. 32. Aşağıdakilerden hangisi davranışa göre suçlar ayrımı içerisinde gösterilemez? A. Hareket suçları. B. İhmal suçları. C. Serbest hareketli suçlar. D. Bağlı hareketli suçlar. E. Sırf davranış suçları. Yanıt E. Sırf davranış suçları. 33. Dolandırıcılığın cezalandırılabilmesinin, haksız menfaatinin bir kimseyi hileli davranışlarla aldatarak elde edilmesi şartı, davranışa göre suçlardan hangisine örnek olabilir? A. Hareket suçları. B. İhmal suçları. C. Serbest hareketli suçlar. D. Bağlı hareketli suçlar. E. Zarar suçu. Cevap D. Bağlı hareketli suçlar. 34. Aşağıdakilerden hangisi ihmal suçudur? A. Yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi. B. Zimmet. C. Cinsel saldırı. D. Dolandırıcılık. E. Hakaret. Cevap A. Yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi. 35. Sadece belirli bir hareketin veya ihmalin gerçekleştirilebilmesiyle tamamlanan suç aşağıdakilerden hangisidir? A. Sonuç suçu. B. Zarar suçu. C. Tehlike suçu. D. Sırf davranış suçu. E. Özgü mahsus suç. Cevap D. Sırf davranış suçu. 36. Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenleri arasında sayılamaz? A. Meşru savunma. B. Görevini yerine getirilmesi. C. Zorunluluk durumu. D. Hakkın kullanılması. E. Tahrik. Cevap E. Tahrik. 37. Başkomiser A, polis memuru M'yi mesai saati içerisinde telefonla arayarak bir adrese gitmesini ve C'yi korkut, ayağına denk alsın, aksi durumda olacaklardan sorumlu olmayacağız demesi gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine M adrese gitmiş ve C'ye gerekeni söylemiştir. C'nin M'ye yaptığının suç olduğunu, onu ve A'yı dava edeceğini söylemesi üzerine panikleyen M silahını çıkararak C'yi öldürmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifade olur? A. A'nın M'ye verdiği emir kanunsuz emirdir ve bu nedenle A cezalandırılır. B. A'nın verdiği emri yerine getiren B de A ile birlikte cezalandırılır. C. M amirinin emrini yerine getirdiği için cezalandırılamaz. D. C'nin öldürülmesinden dolayı A cezalandırılamaz. E. B cezalandırılır. Cevap C. M amirinin emrini yerine getirdiği için cezalandırılmaz. 38. K'nın otomobilinin kaportasını keskin bir aletle çizdiğini gören AK'nın yanına gelmiş ve eliyle göğsünden itmiştir. K'nın elindeki kesici aleti A'ya doğru savurması üzerine A, yerden bir taş alarak K'yı atmış ve taşın kafasına gelmesiyle yere düşen K, kafasını kaldırıma çarpmış ve o an orada ölmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. A'nın yaptığı meşru savunmaya girdiği için hukuku uygunluk nedeni kabul edilir. B. K'nın otomobili çizmesine karşı A'nın ilk davranışı saldırıya karşı orantılıdır. C. A'nın K'ya taş atması orantılıdır. D. A'nın K'nın ölümünden dolayı cezalandırılması gerekir. E. A açısından meşru savunmanın bütün şartları gerçekleşmiştir. Cevap D. A'nın K'nın ölümünden dolayı cezalandırılması gerekir. 39. Aşağıdakilerden hangisi zorunluluk durumunun özelliklerinden birisi değildir? A. Zorunluluk durumundan söz edebilmek için korkulan zararlı tehlikenin gerçekleşme ihtimali olmalıdır. B. Zorunluluk durumu için gereken tehlike doğal veya insani nedenlerden kaynaklanabilir. C. Zorunluluk durumu için fail tehlikeye bilerek neden olmamalıdır. D. Kanunen tehlikeye karşı koyma yükümlülüğü olan kişi de zorunluluk durumundan faydalanabilir. E. Failin zararlı davranışının tehlike ile orantılı olması gerekir. Cevap D. Kanunen tehlikeye karşı koyma yükümlülüğü olan kişi de zorunluluk durumundan faydalanabilir. 40. Hırsızlık suçu manevi unsur yönünden aşağıdakilerden hangisiyle işlenebilir? A. Özel kast. B. Genel kast. C. Bilinçli taksir. D. Bilinçsiz taksir. E. Dolaylı kast. Cevap A. Özel kast. 41. Aşağıdakilerden hangisi suçu ortadan kaldıran subjektif nedenler arasında gösterilemez? A. Beklenmeyen durum. B. Zorlayıcı neden. C. Şiddet. D. Tehdit. E. Bilgisizlik. Cevap E. Bilgisizlik. 42. Hiddetlenerek arkadaşı A'yı öldürmek üzere silahını ateşleyen B, A yerine C'yi isabet ettirmiş ve C hayatını kaybetmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? A. Hukuki hata. B. Sapma. C. Teşebbüs. D. Fiili hata. E. Bilinçsiz takdir. Cevap B. Sapma. 43. Beraber oturdukları kafeden kalkarken kendi telefonu sanarak arkadaşın telefonunu cebine atan kişinin durumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Fiili hata söz konusudur. B. Hukuki hata söz konusudur. C. İşlenemez suç söz konusudur. D. Sapma hali söz konusudur. E. Özel kast söz konusudur. Cevap A. Fiili hata söz konusudur. 44. Başına silah dayanarak resmi belgede sahtecilik yapmaya zorlanan kişinin durumu için aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? A. Fiilinden bilinçsiz taksir nedeniyle sorumlu olur. B. fiilinden bilinçli taksir nedeniyle sorumlu olur. C. Zorunluluk durumu nedeniyle cezalandırılamaz. D. Kusurluluğunu ortadan kaldıran subjektif bir neden söz konusudur. E. Meşru savunma mevcuttur. Yanıt D. Kusurluluğu ortadan kaldıran subjektif bir neden söz konusudur. 45. Suçun varlığı için gerekli olanın ötesinde zararlı veya tehlikeli bir sonucun meydana gelmesi halinde cezası ağırlaştırılan suçlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Failin bu sonuç yönünden en azından taksirli olması gerekir. B. Bazen sonuç fail tarafından dolaylı da olsa istenmemiş olması gerekir. C. Eğer sonuç fail tarafından istenmişse başka bir suç daha vücuda gelebilir. D. Failin kasıtlı olması ile bu suç işlenebilir. E. Sadece kast ile işlenebilen bir suçtur. Cevap E. Sadece kast ile işlenebilen bir suçtur. 46. Taksire ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade olur? A. Bilinçli ve bilinçsiz hali mevcuttur. B. Bilinçli taksir, failin sonucu öngördüğü ancak istemediği zaman söz konusudur. C. Bilinçsiz taksir, sonucun öngörülemediği hallerde söz konusu olur. D. Bilinçli taksirde, sonuç hedef alınmakta ancak sonucun gerçekleşmesi tehlikesi göze alınmaktadır. E. Bilinçli taksirde fail tedbirsiz davrandığı için kınanır. Yanıt D. Bilinçli taksirde sonuç hedef alınmakta ancak sonucun gerçekleşmesi tehlikesi göze alınmaktadır. 47. Dış dünyaya ait olan bir şeyin gerçekte olduğu biçimde değil, yanlış bir biçimde tanınmasına neden olan durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Hata, B. Tehdit, C. Hile, D. Sapma, E. Taksir. Yanıt A. 48. Hataya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade olur? A. Kast ve taksiri ortadan kaldırır. B. Hata yanlış bilgiyi içerir ancak bilmemeden farklıdır. C. Şüphe ile aynı anlama gelmez. D. Unutma hataya sebep olabilir. E. Fiil üzerinde hata mümkündür ancak kural üzerinde hata mümkün değildir. Yanıt E. Fiil üzerinde hata mümkündür ancak kural üzerinde hata mümkün değildir. 49. Normun bilinmemesi veya yanlış yorumlanması üzerine fail tarafından yanlış bir değerlendirmenin ortaya konulması hali aşağıdakilerden hangisini doğurur? A. Fiil üzerinde hata, B. Kural üzerinde hata, C. Sapma, D. Taksir, E. Bilgisizlik. Yanıt B. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 38.